أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، Ankebut suresinin götürdüğü yere gidiyoruz. Ne güzel bir yolculuk. Hangi sureyle gidince kötü olur ki? Tutsak elinden ya da tutsa elimizden biz onun tutsağı olsak. Onunla birlik gitsek, zaten ona varınca, onun huzurunda olunca yücelmiş, yükselmiş, sureye ermiş, yüksek ve yüce makama çıkmış olmaz mıyız? Çünkü sure, yücelik ve yükseklik makamı demektir. Belki bir anlamda sur da aynı kelime. Yani hani var ya, hem koruyan, hem şeref anlamına, hem yücelik anlamına bir yükselti var ya şehirlerin surları filan. O düşmeden şehir düşmezmiş eskiden. İşte Ankebut suresi, içinde örümcek ve ağından ona sığınmaya çalışan insanların acayip mantıksızlığından, çaresizliğinden, düzensizliğinden, tertipsizliğinden söz edilen sure. Sadece Allah'ı güç ve kuvvet sahibi bilmek ve de ona sığınmak konusunu güzel anlatan bir sure. Kim ne yapacak ki örümcek ağına sığınıp? Ya da örümcek ne yapmış ki kendi evi, ağı ortadayken orada apaçık, herkesin gözünün önünde bir av gibi durmuş. İşte dünyada nasıl, ahirette nasıl davranacağımızı, başımıza neler gelip neleri kazanç, neleri kayıp bileceğimizi anlatan bir sure. Diğer surelerin kardeşi 114'te 1 Ankebut suresi ve son bölümündeyiz. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ Başta dedi Allah, ben sizi yaratmış isem, sizi imtihana çekeceğimi bilesiniz. İnandık demeniz yetmez, inancınızın gereğini yapmak zorundasınız. Bu dünya böyle gitmez, sonunda hesaba çekileceksiniz, beni bırakıp geçip gidemezsiniz. Benden kurtuluş adına hesabınız varsa yanılıyorsunuz. Çünkü bu dünya lehvun ve laib. Yani bir dünya hayat ki, oyalanmak zorunda kaldığımız, durmak zorunda olduğumuz kadar oradayız. Ne kadar belirlenmiş, ne kadar ayarlamışsa, Allah ne demişse işte o kadar. Biz dediysek o kadar demeye tek yetkili Allah. Dünyada ne kadar kalacağımızı da, öylece nasıl belirlediyse boyun bükeceğimizi bu ayet bir kere daha söylüyor. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا İşte şu dünya hayat, işte şu yakın hayat, işte şu şimdi içinde bulunduğunuz hayat, işte şimdi yaşadığınız hayat var ya, işte o hayat ancak lehvun bir eğleşme yeridir. Bekleyin denildiği için beklersiniz. Haydi git dünyaya denildiği için gelirsiniz. Size sormazlar, hazır mısın? Dert, çile, gam, kasavet dolu bir dünya var, ister misin? Anneden, babadan başlayan, oğuldan kıza kadar, hısım akraba, eş, dost, tanıdık, bildikten, konu komşuya kadar, yeme içmeden, kazanmaya, harcamaya kadar, yorgunluk dolu bir dünya var, hazır mısınız demezler. Kal burada denilmişse, öyle takdir olunmuşsa gönderilmişsinizdir dünyaya ve hazır olmak zorundasınız. Baktınız tadına hem ekşi hem tadı bozuk. Sevmediniz, dönmek istediniz, yok öyle. Size sormazlar ki o bir hayat programı ki orada yaşayın diyen bitti deyinceye kadar yaşamak zorundasınız. Ölüm olaylarına bakmadınız mı? Yeniden düşünün. Yani sizin mantığınıza, evrensel insan mantığına göre düşünün, o olaydan sağ çıkmaz insanlar iken nasıl da ölmemişler çıkıyor? Aynı ortamda biri ölürken diğeri nasıl da ölmüyor? Ecel ayrı bir iş demek ki. Kemikler kırılıyor, vücut darmadağın neredeyse, her bir tarafta bir yara bir bere var ama buna rağmen insan hayatta değil mi? Beyni duruyor, kalbi duruyor, kafası duruyor, damarlar, sinirler hepsi. Yani hiçbir yerde can eseri yok denilecek kadar bitmiş derken can başlıyor. Neden? Gitmeyecek de ondan adam. Gider mi? Teneşir tahtasında dirilenler. Mezara götürürken arkadaşlarına bir dakika ne oluyor diyenler. Hatta mezara indirilirken canlananlar. Ya da mezara gömüldükten sonra üzerine toprak atılırken hayata dönenler duyuyoruz. Duymadınız mı? Neden? Vakti bitmemiş. Biz öyle zannetmişiz de ondan. Yani onun dünyada kalacağı sürenin ne kadar olacağını hiç kimse bilmez ki Allah'tan başka. İşte ondan dolayı biz bize göre tamam zannettiğimiz insanları gönderiyoruz mezara. Ama süresi dolmayanlar yolda dönüyorlar. Tabii giderken özel bir işlevle yeniden ölüme mahkum kılınanlar ayrı. Sözün burasında pek işin başındayız ama hani öyle anlatırlar. Adam cenaze yıkamayı bilmezmiş. Şimdi nasıl yıkadığını merak edermiş köydekiler. Kimseyi de almazmış yanına. Bir gün demişler ki, bu köyün en akıllısı kim? Muhtar sensin. Öyleyse sen ölü numarası yapacaksın, senden başkası bu işi beceremez. Adam seni yıkarken göreceksin. Acaba güzel mi yapıyor bu işi, yoksa bizim ölülerimiz bozuk düzen bir yıkanışla yıkanmadan mı defnediliyor bilelim. Kalbimiz yatmadı demişler. Tamam demiş o da, makul. Bir numara çekmişler ve ölmüş. Götürmüşler adama, koymuşlar önüne, çıkın demiş adeti veçile. Herkes çıkmış dışarıya. O da şöyle su sıcakken döküvermiş mi üzerine? Muhtar evet yapacaktı numarasını, oyununu oynayacaktı ama sıcak suya da birden dayanamaz ki canlı vücut tepki vermiş. Adam nasıl da üzerine atılmış, ümüğüne çökmüş ve muhtarı öldürmüş. Burada tabii bir adam canlıyken ölmüş de ölüyken canlıymış da hikayesini anlatmak için söylemedim. Aklıma ölüm gelmişken bir uyarı olsun diye araya girmek için söyledim. Söyleyin, yani cenazelerinizi başka birinin yıkaması konusunda neden o kadar gayretlisiniz? Neden adam arıyorsunuz, birileri yıkasın diye çabalıyorsunuz? Nesi var bu işin? Sanki ömrünüzde hiç banyo yapmadınız. Yani siz evet, öteki yerde yatan adamın itiraz etkisi de yok, aynısını yapacaksınız. Ama ben banyo yaparken ağzıma su alıyorum, şöyle kafamı kaldırıp çalkaladıktan sonra cenazeyi nasıl yapacak? Adam çalkalamayı bilmez ki demeyin. Ağzına da su o kadar vermeyin canım. Burnuna da gitmesin biraz fark etmez. Şöyle bir güzel baştan sonra sabunlayın, sondan başa bir daha sabunlayın. İşte ondan sonra duruladıktan sonra, tertemiz ettikten sonra, elini kolunu ayağını başını güzelce yıkadıktan sonra bitti. Hepsi o kadar. Kefenlemek zor mu diyorsunuz? Yani insanlar sanki hiçbir şeyi ölçüp biçmediler. O kadar zor değil. Bir bilen adamın yanında bir kere görseniz olur. İşte o zaman ölü numarasını siz kendinize bile yapabilirsiniz. Ölmüş olun, yatın, kefenlenin, tamam, hepsi o kadar. Yani nedense Müslümanlık dini herkesin dini iken ve Müslümanlıkla ilgili yapılacak işler herkesin görevi iken, maalesef kimi görevler özel insanların görevi olmaya başladı. Hocalar cenaze yıkayacak, hocalar namaz kıldıracak, hocalar dua edecek, bir de telkin verecekler, sonra eve gidip bir de yerinde, yani adamın öldüğü yerde şöyle biraz Kur'an okuyacaklar yani. Ey sen hayatın boyunca okumamıştın ama hadi neyse bakalım, bugün biraz senin adına okuyalım diyecekler, öyle mi? Hayır. Evet, bu dünya hayat böyle, isteyince ölemiyorsunuz, isteyince doğmadığınız gibi. Yani gariptir insanlar, yüzlerce, binlerce insan gösterebilirsiniz, çocuğumuz olmasın diye milyonlar, milyarlarca lira sarf ediyorlar. İşin aksini düşünün, tam tersine yine bir o kadar insan da çocuğumuz olsun diye bir o kadar para sarf ediyorlar. Yani onlar istedi diye çocuklar olmadığı gibi, onlar istedi diye de ölmüyor çocuklar. Bir de velaib, dünya hayatı oyundur. Yani öyle bir oyun ki çocukken bir farklı oynuyorsunuz, Sonra az şöyle biraz aklınız başınızda farklı oynuyorsunuz. Hatta bebek döneminizdeki oyunları aklınız ermese de oynadığınız bir gerçek. Başınızdakiler nasıl da seviniyorlar bir bilseniz. Siz de sonra bir başka bebeğin oyununa gülüyorsunuz değil mi? Genç oldunuz, olgunlaştınız, evlenme öncesi, sonra evlenme sonrası oyunlar, evlilik oyunları, sofranın başında oyunlar, tuvalette farklı oynaşmalar. Yani kim tuvalette oynuyor demeyin. Hayattır bu. Ne yapıyorsunuz ya zaten başka? Evet, çarşıda oyunlar, pazarda oyunlar, piyasa oyunları, kazanç oyunları, kaybetme oyunları. İşte böyle bir oyun eğlence gidiyor. Her oyun ve eğlencenin kuralını Allah koyuyor olarak oynadınız mı? Tamam, size cennet var. Değilse Allah korusun. Dünya böyle. Bir imtihan salonu. Bütün bir kainat muşamba dekor. Yani imtihan salonu hazır. Efendim figüranlar var. Oyuncular var. Dekorlar var. Her şey hazır. Ve ben imtihan salonunda acayip. Herkesin imtihanı farklı biliyor musunuz? Öyle bir imtihan ki herkese özel soru hazırlamış. Kopya çekmek mi? İstediğiniz kadar çekin. Yani yararlanmak var. Konuşun, anlayın, anlatın, anlaşın ama sonunda siz cevaplayacaksınız. Kalbinize bağlı bu iş. Zaten Cenab-ı Hak öyle ki kopya çekesiniz diye peygamberler göndermiş. Tıpkı o gibi yaptınız mı? Tamam, zaten hareket bu. İmtihan da bu işte elbette. Değilse hafızanızda topladığınız, eyleme dökmediğiniz bilgilerden sorumlu değilsiniz. Öyle değil. Ya hayatınızı öylece düzenlemek adına öğrendiğiniz bir hayat programı dindir ve işte onunla imtihan oluyorsunuz. Lehvun ve laib. İmtihan salonundasınız. İmtihan, oyun ve eğlence. Hepsi o kadar. Çok da kolay, çok da basit, çok da kısa sonra bir gün, bir günden az, bir kuşluk vakti kadar bir süre imtihan olacaksınız. Dayanın. Yani işte o kadar kalacaksınız imtihan salonunda. Sabredin. Bıkıp usanmadan gayret edin, dikkat edin. Ama o inned daral ahira, ahir yurda gelince, ahiret evine gelince, cennete gelince, lehiyel hayavan, gerçek hayat işte orası. Hayat mı? Gerçek yaşam mı? İşte orası. Gerçekten hayat sadece orada vardır. Yaşamak odur zaten. Dünyada düşünemediniz mi? Yani hangi durumda yaşarken kaybedivermediniz ki? 3 yıl sonra, 30 yıl sonra hangi durumunuzu kaybetmediniz? Aklınız ne kadar da güveniyordunuz? İhtiyarlayınca bitti mi? Diziniz, beliniz, eliniz, bileğiniz ne kadar güçlüydünüz değil mi? Ama bitti mi? Ya da gözünüz, feriniz ta uzaktan değil, neredeyse karanlığın arkasında beyazlığın önünde görecektiniz. Öyle değil mi? Ama bitti mi? Dünyada ne imkanınız ne kadar sürdü ki zaten? Ama ahir yurt işte gerçek hayat odur. Orada yaşarsınız. Yaşam dediniz mi, hayat dediniz mi, adam yaşıyor dediniz mi, cennettedir o zaman. Çünkü dünyada ne fark eder, hangisi devamlı ki elimizden alınacak nimetler için bu kadar gururlanıp şımarmaya ne hakkımız var? Ev yaptırdınız ama ne kadar mükemmel öyle mi? Bir dakika, ya cennet evi yanında? Olmadı, havanız söndü mü? Geçmiş olsun. Peki arabanız vardı? Peki cennet ulaşım vasıtaları ya sizin arabanızla yan yana gelince? Olmadı mı? Havası hepten bitmiş mi zaten bakmadan bile? Peki karınız kocanız mı? Güzeliniz güzelliğiniz mi? Delikanlınız hanım kızınız mı? Hangisi konusunda ne diyorsunuz? Cennetle kıyaslanır mı? Yoksa yedikleriniz sofranız mı? Giydikleriniz elbiseleriniz mi? Cennettekilerle hangisi daha mukayese unsuru olarak ortaya konulabilecek de? Yani insan bir de bir şeyi mukayese ederken, yani onu onunla karşılaştırırken az biraz düşünmeli. Şairin biri diyor ki, benim sevgilime sevgili arıyorlar, benzer arıyorlar öyle mi? Benimki gibi olsun diye. Öyle ki evrensel bir uğraşı, bütün kainatı kaplayan bir çalışma başlamış. Ne o? Benimkine benzer bulacaklar da benimki ikinci derece ya da hiç olmazsa yarışa katılacak onunla birisi. Derken gökyüzü ayı arz etmiş. Bende bir ay var, bir kamer var. Benim en güzelim odur diye. Yeryüzü de ceylanlarını ortaya koymuş. Emmes sema fecelet aleyhim bedraha vel arda kad aradat lisake gazaleha. Ama benim sevgilim, yani dünyada en güzel o ya, ona bakınca daha güzeli yok ya, o hep o kafadan gidiyor ya. bakıvermiş. Aya utanmış. Hemen mahcup yüzünü örtmüş. Perdelenmiş bir bulutun gerisine belki. Ceylanlara bakınca onlar da çekinmişler. Utancından ne yapacaklarını bilememişler. Dönüp kenara saklanıvermişler. Arkasından diyor ki: Hum yatlubuna misalaha falyarqubu mir'ataha vecedu hunake misalaha. Eğer illa da ama başka çare yok, ona bir benzer bulacağız diye çabalıyorsa insanlar, ben onlara yol göstereyim. Aynaya baksınlar, aynasına. İşte oradaki aksinden başka, oradaki ondan başkasını bulamazlar onunla yarıştırmak için. Sanki cennet tarif ediyor değil mi? İşte cennetteki nimetler, cennette bize verilecekler konusunda bence bir şiir diliyle enteresan bir örnek. Yani cennetteki nimetlerin örneğini mi arıyorsunuz? Ancak cennettekiler olur onlara örnek. Başka olmaz. Hatta bakıyoruz Kur'an'a, her bir nimet, her yeni gelişinde cennetlikler diyeceklermiş. Aa, biz bunu daha önceden tatmıştık ama bu bir başkaymış. Yani muz yiyeceksiniz, ikincisinde yine muz ama farklı tatta. Lezzeti farklı, hali ahvali, durumu, şekli, biçimi farklı. Her seferinde farklı güzellik, her seferinde farklı tat verecekmiş cennettekiler. Peki neye benzer? Ancak cennettekilere benzer. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ah bir bilse insanlar. Ah bir bilseler. Evet, bu ah uzun gidiyor. Herkes buradaki ahı, yani lev, keşke, kendi dünyasına taşımış. Asmışlar eskiden kıraathanelere, ah minel mevt, ah ölüm. Yok musun? Hep sen beni bu hale getiren diye. Ona bakıp bakıp ah çekecek adam. Sonuç, hiç, ah işte. Diğeri yazmış, ah minel aşk, aşktan. Bütün bu çektiğim aşktan demiş o da. Ne olmuş sonra? Hiç. O da öyle. Ama Kur'an'daki farklı. Ah bilseler. Evet, ahsa biliyorum. Madem ki Allah keşke bilselerdi diyor, ben de bilmeye başlıyorum. İşte öğrendim. Meğer dünya hayat oyunmuş, eğlenceymiş. Bekleşmek durumunda, beklemek durumunda olduğum zorunlu bir hayatmış. Allah beni imtihana tabi tutuyorsa kaçma imkanım yokmuş, kurtulma fırsatım yokmuş. Ama ahirete gelince gerçek hayat oymuş meğer, asıl yaşam programı ona göre ayarlanmalıymış. Bunu anladım, keşke anlasalar dediyse Allah, ben de anladım diyor insan. Adamın birinin falan model bir arabası var, ötekinin filan model bir evi varmış, beni ne ilgilendirir diyebilecekmiş insanoğlu. Bir tanıdığım kafaya takmış, kendisi anlatıyor. Diyor ki, bulunduğum şehirde benim ev gibisi olmayacak diye kafaya taktım ve öyle bir eve başladım. Diyoruz etrafındakiler. Temelden başlamış fevkalade, övgü üstüne övgü yağıyor. Metüsena dünyasının bir numarası. Sonra yücelmiş, yükselmiş tavana kadar, ta çatıya doğru. Aman Allah'ım, insanlar beğenmeye bile muktedir olamamışlar. Aman ne kadar güzel, sadece o kadar diyorlarmış. Ne kadar güzel, işte o kadar güzel. Derken daha evi içine girmeden bahçe düzenlemesi döneminde aynı şehirde bir iş, nasıl bir başka ev çıkmış ortaya, bunun evini iki katlayan, gölgede bırakan bir ev. Sonra adamın durumunu düşünün. İşte cennet bunun dışında bir güzeldir. Cennette insanlar öyle güzel, öyle güzelle baş başalar ki daha güzel olmaz güzeldir. Peki ama aleyhissalatü vesselama ikram edilenler benimkinden elbette güzel olacak. Ama orada haset fesat yok ki, o öyle güzel, bu da böyle güzeldir. Düşünsenize, mesela sizin ayakkabınız kaç numara? 39. Kardeşinizinki 41. Abinizinki 43. Söyleyin, 43 numara ayakkabı sizinkinden güzeldir diye giyebilir misiniz? O ona güzeldir. Sizinki de size güzel olacaktır. Elbette hepsi güzel ama herkes kendine göre güzeli bulacaktır. Layık olduğu güzeli elbette. فَاِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ. İşte insanlar bu dünya hayatın imtihan salonunda, diyelim ki gemiye bindiler. Hangi gemi mi? Yani hayatında hiç gemi görmeyenlere bu ayetleri söylüyorsunuz siz. Üstelik bakın, Mekke'de, Medine'deki insanlar, ilk Müslümanlar, belki gemi görmeyenler, Bir dakika, gemi görmediyse duydular ama mesela Habeşistan'a gidenler onların kardeşleri, akrabaları, arkadaşları, yani birisinin kızı, birisinin babası durumunda bile olanlar var. Ne diyorsunuz? Demek onlar gemiyi biliyorlar. Ya da o dönemde gemi mi? Evet, gemi biliniyor aslında. İnsanlar gemiyi baştan beri biliyorlar. Hatta Hazreti Nuh'un gemisini o dönemden değil, bu dönemden bile bilgi sınırımızın ötesinde bizi ihata ettiğini, kuşattığını bilmiyor muyuz? Yani aslını, esasını, tamını bilmesek de biliyoruz değil mi? İşte gemiye binince insanlar. Demek ki bir gemi formülü var. Bir gemidesiniz, gemiyle suyun üzerindesiniz, şöyle çalkalanmaya başladınız, rüzgar geldi ki aman Allah'ım, rüzgar nereden geliyor, su nereye doğru kalkıyor, o yükselenle neden öyle oluyor, aman alçaldınız, neredeyse sizin geminin altından bir şeyler geçti böyle yüz yuvarlak, sizi bir o tarafa, sonra bir de öbür tarafa, aman ne kadar sarsılmaya başladınız, öyle anlatıyorlar. Okyanuslarda 20 metre kadar olurmuş dalgaların yüksekliği. Ne dersiniz? 20 metre. Yani şöyle 7 kat filan bir bina yüksekliğinde bir dalga düşünüyorsunuz. Sizin geminizde o dalganın şöyle bir yanından öbür yanına geçiyor ve bir kere değil devam ediyor bu geçişler. Ne yapacaksınız? Sizin ne yapacağınızı bilmem ama Cenab-ı Hak diyor ki Da'avullah muhlisine lehuddin, demeyin bana ben de bilmem. Siz bilirsiniz ama bu gemi bir başka gemi olur o zaman. Sizin de içinde bulunduğunuz bir hayat gemisidir bazen. Öyle bir dalga, öyle bir alabora, öyle bir esinti olur ki siz de sarsılırsınız. Nereye düştüğünüzü bilemezsiniz. Ne taraftan esmişti, ne tarafa düşmüştü anlamazsınız. Ama bakın burada anlatılana. Bu bir hayat programıdır öyleyse. Da'avullah muhlisine lehuddin. Öyle ki gemidekiler başlarlar dua ve niyaz ile Allah'a yalvarıp yakarmaya. Hem de din senindir Allah'ım, katışıksız olarak, hiç de içine bir şey koymadan, halis muhlis ya Rabbi, sadece sana kul köle olarak dua ediyorum diye başlarlar yalvarmaya. Öyle diyor Allah. Öyle olur mu bizim de? Görüyoruz öyle oluyor. Ben isterseniz havadaki bir gemiden söz edeyim size. Ne demek oldu? Hani suda gemi olur ya, bazen havada da olur işte, anlatan öyle düşünürse, yani ifadede öyle bir çarpıklık olursa düşünün, söz nereye gidecek? Varın bakın bakalım. Hani Bursa Uludağ'da teleferik olur ya, gideniniz görmüş, görmeyeniniz duymuştur belki, şimdi duyun değilse. Şöyle yüksek direk düşünüyorsunuz, bir direkten ötekine tel var, sağlam, sapa sağlam görünüyor ama tel nihayet. O tele asılı duran bir aygıt, bir alet, bir araba demeyin, bir kutu, bir sandık düşünün işte, şöyle içine 10 kişi falan gireceğiniz cinsten. Biniyorsunuz ona, sonra havada gidiyorsunuz. Sanki suda gider gibi bir tarafa dokunduğunuz ettiğiniz yok, bir tek tele dokunuyorsunuz işte. Aşağıya bakmaya korkar insan değil mi? Bakıyorsunuz havanın tepesinde gidiyorsunuz yani. Evet. İşte öyle bir durumda insanlar başladılar dua ve niyaz etmeye. Hatta daha önce dinden, diyanetten söz edilmesine kesinlikle tahammül etmeyen biri vardı da, hoca dua etsene demeye başladı. Yani korkusu onun duaya yönelmesini gerektiriyordu. Dedim ki, gel istersen sen dua et Rabbine, küsme darılma, gücenme, huzuruna gideceğini unutma. Eğer senin işini Allah bana bırakırsa inan ki güven olmaz, benim ne yapacağım belli olmaz dedim. Değil mi ama? Yani Allah elbette benden, hayır ama haşa, bütün varlıklardan çok daha çok, çok daha ama pek çok daha fazla merhametli değil mi? Ben, bana bırakılırsa insanlar ne yapacağım belli mi olur? Dolayısıyla gemiye bindi mi insanlar, bir o tarafa bir o tarafa sallanmaya başladı mı, çepeçevre kuşatılmış ölümle, kendisi ne yaptığını bilmez, ciğeri ağzına geldi mi, işte o dönem başlarlar Da'avullah muhlisine lehuddin, aman Allah'ım ben sana kulum, köleyim Allah'ım, işimde gücümde, gündüzümde, gecemde, kazanmamda, harcamamda, tüm ekonomik boyutlarıyla, siyasal yapılarıyla, toplumsal düzenlemeleriyle, bireysel hayatımla, eğitim anlayışımla, hukuk felsefemle, Ya Rab sen ne dersen ahlakımla, savunmamla, korunmamla, her şeyimle ben sadece seni dinliyorum. Dinlemediğim dönemlere pişmanım. Ne dediğini, ne diyeceğini bilmiyorum ama senin affını istiyorum. Sana geldim, huzuruna geldim, affetmen için geldim filan diye başlarlar dua ve niyaza. Ne oğlumda ne kızımda, ne gecemde ne gündüzümde, ne yemem ne içmemde, ne giyim ne kuşamımda, senden başkasını dinlemeyeceğime söz veriyorum, öncekileri affet ya Rabbi, gidiyorum gittim ya Rabbi. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ Allah da ölümünü takdir etmemişse, ölsün dememişse oradakileri, hadi kurtardı, karaya çıktılar insanlar, ama bu sefer başlarlar اِذَاهُ مُشْرِكُونَ şirk koşmaya. فَسُبْحَانَ Ne menem şeydir bu insanoğlu? Eğer imanını taze tutmazsa elinden kaçması ne kadar kolay değil mi? Birden gidiyor. Anında düşüyor. Ne yapacağı belli olmuyor gerçekten. Demek ki insanoğlu Allah'a yalvarmasını anında bırakabiliyor. Sanki kendisine verilen nimetlerin küfrüne sebep olması Allah'ın takdiriymiş gibi, sanki Allah ona bütün bu imkanları al kulum dilediğin gibi faydalan diye vermiş gibi, liyekfuru bima ateynahum ve liyetemettau, kendisine verilenleri küfürde kullanmak için, kendince yararlanmak, dilediği gibi faydalanmak için başlıyor adam şirke düşmeye. Kafasını çalıştırıvermiş, dümeni çevirivermiş, sağa bağırmış, sola bakıvermiş, aman Allah'ım suya hükmetmiş, karaya hükmetmiş, ne yapacağını bilmiş adam, Allah'ı unutuveriyor. Abe mübarek, biraz önce, yani ne olur, neden çabuk unutuyorsun, az biraz önce, sen kendi dünyanı kuramamıştığında yalvarıyordun ya, hastalık çepeçevre kuşatmış sarsıyordu seni, tek yalvardığın Allah'tı. Oğlunla geçimsizliğin, karın kocanla düzensizliğin seni sadece Allah'a çevirmişti, ne haber? Ne çabuk bırakıverdin, o dediklerini ne çabuk unuttun? Fakirdin, fakru zaruret içindeydin, işin gücün darmadağındı, evin barkın her şeyin düzensizdi, hep Allah'a yalvarıyordun, dardaydın, zordaydın, dalgalar her bir taraftan sarmıştı seni, çaresizdin, güçsüzdün, ne haber? Neden öyle davrandın? Ne gerekti, ne yapmak istiyordun yani? Ama öyledir insanoğlu. Yani eğer imanını güçlendirmemişse, eğer imtihan pozisyonda olduğunu unutuyorsa, eğer kendisini ne yapması gerektiğine kendisi karar veremiyorsa, yani ben Allah'a teslim olacağım kararını veremiyor, ondan sonraki kararlarda Allah'a bırakmıyorsa, öyle olacak, önce Allah'a yalvaracak, sonra şirke düşecek. Falan filan böyle etti. Su şöyle, kara böyle yaptı. Tahta öyle etti, gemi böyle yaptı. Aman kaptan şöyle ya da tayfalar böyle eyledi diye hep böyle Allah'ın dışında sanki kendisini kurtarmaya yönelik güçler varmış, kuvvetler varmış gibi zannetti. Kendisi bilir ama fesefe ya'lemun. Çok yakın bir gelecekte elbette anlayacak. Hatta Tekasür suresinden öğreniyoruz. Bu yakın, kademeli bir yakın, çift yakın olarak ifade ediliyor. Kella sevfe ta'lemun, sümme kella sevfe ta'lemun şeklinde. Yani bugünden sonra, yarın ve daha sonra. Daha sonra ve ölmeden önce. Ölmeden önce ve ölürken. Ölürken ve mezarda. Mezarda ve yeniden dirilişte. Yeniden dirilişte ve mizan başında. Mizan başında ve de cehennemi boylayınca gibi kademelerle insanlar ne olup ne biteceklerini mutlaka anlayacaklar, çok yakında kesinlikle bilecekler. Peki biz yarın zorunlu bilmedense, bugün gönüllü bilsek de faydalı olsak, kendimize ve çevremize bu anlamda faydalı olsak ne dersiniz? Bakın 67. ayet. Evelem yarav enna cealna haramen aminen ve yutakattafun nasu min havlihim. Söyleyin, yani bu insanlar hiç bakmıyorlar mı, görmüyorlar mı, farkında değiller mi? Bakın, işte harem bölge, biz onu emin bölge yapmışız, Yani siz bakın ne kadar güvendesiniz, ne kadar rahatsınız, ne kadar huzurdasınız. Ama bakın ki onun çevresinde insanlar didişip duruyorlar. Sanki birbirlerini yiyorlar. Mescid-i Haram, Mekke, güvendi bölge. Hani öyle diyordu ya Allah, Li'ilafi suresinde. اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُعْ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ Allah onları korkudan emin kılmıştı. Hatta enteresan olaylar anlatılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumundan 50 gün kadar önce gerçekleşen fil olayı nedeniyle enteresan yorumlar, enteresan olaylar duyarız. Kervan çıkarmış yola, yıllardır yapıla geldiği gibi. Yolda özel bölgeler, yani tehlikeli bölgeler varmış. Oradan geçmeye hazırlanırken herkeste bir korku, bir ürküntü. Çünkü birilerinin baskını söz konusu olabilirmiş. Akşam olmadan bir geçselermiş ya da sabahın erken saatlerinde geçebilselermiş gibi kendilerine göre belli planlar, projeler geliştirirlermiş ama ne çare, yine de orada bir baskın. Ama olsun, içimizde Kureyş'ten biri var diyenler de olurmuş Peygamberimiz doğmadan önceki o fil olayından sonra. Çünkü böyle bir baskın anında ya bir ihtiyar cılız sesiyle ya bir genç delikanlı pervasız rahat konuşmasıyla "Hey ne oluyor size, dikkat edin ama bakın içimizde bir Kureyşli var" diyebildi mi? Tamam, her şey durulurmuş. Baskın da biter, soygun da bitermiş. Dahası yardımcı olmaya çalışırlarmış. Bir sonraki durağa kadar, bir sonraki mekana kadar hatta öncüler olur, yolcular olur, götürenler olur, destekçiler olurmuş yaptıklarını affettirmek için tanrılarına. Çünkü ne olur ne olmazmış ya Ebrehe'nin ordusunun başına gelen kendilerinin de başına gelirse ne yaparlarmış. Öyle ya. Böylece Allah onları güvende tutmuştu. Yani Mescid-i Haram ve çevresini, Kabe ve arkadaşlarını, komşularını, yani Kureyş ve Mekke'dekileri. Peki ya çevresine bakalım oranın? Çünkü orası Ummul Kura olarak şehirlerin anası zaten. Etrafına bir bakalım. Etraf denilince bütün evren akla gelecek ama biz şöyle o dönemin kimi bölgelerine, beldelerine bakalım. Yemen kaynıyor. Peki ya Habeşistan? Onun ortağı. Peki Mısır'a ne diyorsunuz? Zaten ne yaptığını bildiği yok. Ama peki ya Bizans? Hep entrikaların dünyası değil mi? İran onunla neredeyse aynı sırada. Gassanlılar veya Necitler ya da diğerleri ya da Berikiler hepsi öyle mi? Evet, hepsi öyle bakın. Ama bütün bu ortamda, o merkezde emin bir bölge ve de harem bir bölge olarak Mekke ve Kureyş bu hali görmüyorlar mı? Görmek istemiyorlar mı? Efe bil batili yu'minun ve bi ni'metillahi yekfurun. Ne yapmak istiyorlar? Yani Allah'ın nimetlerini küfranda bulunacaklar, nimetleri kullukta kullanmayacaklar da batıla mı iman edecekler? İptal edilen şeyler mi onların imanını ayarlayacak? Ne demek istiyorlar? Peki o dönem insanlar öyleymiş. Ya şimdi? Ben Mekke'de değilim, ben benim evdeyim ama benim çevremdekiler. Bak istersen, sen senin evin merkezi düşün ama nice insanlar var ki senin evdeki düzene rüyada bile hasret. Konuşması bile haz veriyor adama. Ne yaptığını bilemiyor, onu elde edebilmek için çaresizlikten kıvranıyor, farkında mısın? Peki ya aile düzenin? Bak çevrendekilere herkes nasıl da didişip duruyorlar. Ne saygı var, ne sevgi var, ne iffet, ne namus duyguları, ne sorumluluk, ne istek, ne arzu. Hani hangi biri sizin ailedeki gibi? Peki ya kazanç boyutuyla düşünün? Hani yiyecek ekmeğe muhtaç olanlar yok mu dersiniz? Yani bir yerlerden ekmek toplama niyetiyle kahrolanlar, kan ter içinde kalanlar, yani bütün şahsiyetleri, varsa kimlikleri zaten kaybolanlar, ne diyorsunuz? Peki ama isterseniz hastaneleri dolaşın sizin eman ve emniyette olduğunuzu anlatabilmek için. Yani Hastanedekilere göre siz sıhhat ve afiyette misiniz? Peki ya hapishaneler? Benzer oldu mu hepsi? Ya ötekiler, ya berikiler, ya diğerleri, ya başkaları, ya öteki köydekiler, ya beriki şehirdekiler hepsi didişip duruyorlar mı? Ama neredeyse, yani affedersiniz de galiba dünyanın en mutlu insanı siz mi olacaksınız neredeyse bu açıdan düşününce? Evet, sizin daha doğunuzda, sizden daha beride, sizden daha alt kademede nice binler ve binlerce insan varken Allah'ın size nimetleri çok mu? Peki bütün bu nimetleri Allah'a kullukta kullanacaktınız ne dersiniz? Yoksa Allah'ın nimetlerini Allah'a küfürde, yani küfranı nimet olarak mı isyanda kullanacaksınız? Peki yani imanınızı o zaman batıllar mı ayarlayacak? İptal edilesi şeyler batıl, yani yasak, yani hayır olmayan, şerrin ta kendisi, hak olmayan, yalanın veya desisenin, boş şeylerin ta kendisi olan şeyler mi sizin imanınıza konu olacak? Onların emanında mı olacaksınız? Yoksa harem bölgenin emanı size yetmedi mi? Ve harem bölgenin emanı bugün evrensel bir eman olarak da düşünülebilir. Çünkü oraya gönderilen mesaj ona iman edenlerin ahdü emanıdır. İşte onun emniyeti, onun güveni altındadır insanlar. Allah'ın dediğinin, hareme gelen mesajın emanında, onunla güven içindeler. Çünkü o bölgeye gelen vahyin bana sağladığı güven elbette evrenseldir. Ben bütün zamanı, bütün mekanı onunla kuşatabiliyorum. Ben onun içine gömülmeyi, ben onun içinde bulunmayı istiyorum. Yani vahyin emanı. وَمَنْ أَزْدَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Gerçek buyken söyleyin, Allah'a yalan isnadıyla iftira edenden daha zalim kim ola? Ya da اَوْكَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ Ya da hak kendisine geldikten sonra, düşün ki hak gelmiş, hakikat gelmiş, onu görmüş, görmeye çalışmış, bilmiş, bilmeye gayret etmiş, sonra da düşünün, sonra da adam bu hakkın, hakikatin yalan sayılması konusunda Allah'a iftira ediyor, dalga geçiyor. Bundan daha zalim kim ola ki? Allah, hak ve hakikat adına, kendisinin isteklerini, kendisinin dediklerini anlamamız adına kitap göndermiş. İşte o gönderdiği kitaba karşı insanlar, ya yok öyle şey, Allah böyle bir şey göndermemiş diye iftira ediyorlar, yani var olanı yalan sayıp Allah'ın dediğini demedi diyorlar ya da demediğini dedi diyorlar, iftira ediyorlar. İşte her ikisi de zulmün iki boyutudur. Tekrar edeyim. Yani bir insanın zalim olmasını ya da bir olayın zulüm olmasını ifade edecekseniz bu ayet size iki açıdan yardımcı oluyor. Bir, diyor ki Allah bir konuda bir şey mi dedi? İşte onu yok saymak, yani hak geldiği halde yalan saymak, sanki hak gelmemiş gibi, o konuda hakikat yokmuş gibi, Allah o konuda hiçbir şey dememiş gibi davranmak, işte bu zulümdür. Ya da Allah'ın demediğini, Allah dedi diye ona iftira ederek yalan söylemek, bu da zulümdür elbette. Ve soruyor Allah, böyle bir zalim için, ki o kafirdir elbette, yani vahiy yok sayıyor, Allah'ı Rab ve İlah bilmiyor, bilmek istemiyor işte. İşte böyle bir insan için Cenab-ı Hak soruyor 68. ayette. Eleyse fi cehenneme mesvellil kafirin. Söyleyin, cehennemde kafirlere bir yer yok mu? Eleyse fi cehenneme mesvellil kafirin. Yani kafirler cehennemde kendilerine bir yer olmadığını mı zannediyorlar? Cehennem kafirlerin yeri değil mi zaten? Cehennemde kafirlere bir sığınak, bir barınak, bir korunak yok mu? Ne yapacak onlar? Neye göre ayarlayacaklar? وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Evet, gerçek şu ki, son mesaj, surenin son ayeti, eğer insanlar Allah yolunda cihada gayret ederlerse, yani Allah için, Allah hakkında, Allah'ı Rab bilerek, Allah'ı ilah bilerek, Allah'ın dediğini yerine getirmek için, Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek, nehilerinden kaçmak için eğer insanlar cehdü gayret sarf ederler, cihad ederlerse, biz bu kelimeyi bu surenin ta başında birkaç defa duymuştuk. Öyle olunca Sanki oradaki kelimeleri şimdi yeniden hatırlamamız gerekecek. Mesela surenin başında Allah dedi ki: "وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ" Kim ki cehdü gayret sarf eder, cihad ederse bu kendi lehine, sadece Allah'ın bu işe ihtiyacı falan yok, öyle zannetmesin. Ya da denildi ki aynı kelime: وَاِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Eğer annen baban, üstelik senin öyle bir konuda bilgin de yok, Allah öyle bir şey istememişken, eğer Allah'ın ortağı varmış gibi bir konuya, bir konuma seni davet ediyorlarsa, bu iş için cehdü gayret sarf ediyorlarsa kesinlikle onlara itaat etme demişti ya. İşte cehd kelimesi, cihat kelimesi bir de bu son ayette çıktı karşımıza. Diyor ki Allah: "Vallazina cahedu fina." Kim ki bizim yolumuzda, bizim uğrumuza cehdeder, cihad eder, gayret eder, uğraşır, didinirse, lenehdiyennehum sübulena, biz onlara yollarımızı açarız. Yollar, sübulena. Sebil kelimesi tek yol, sübül çok yol demektir. Demek ki Allah yolunda olma sevdalılarına yollar açıyor. Biri birinden farklı, öteki berikinden farklı olabiliyor. Ama yeter ki yol Allah'ın yolu olsun, yol açan Allah olsun. Ve innallâhe leme'al muhsinin. Ve bilin ki Allah muhsinlerle beraberdir. Bir arkadaş tahsilini falan memleketin filan üniversitesinde yapmak konusunda, tabir caizse, valizini hazırlamış, çıkınını belirlemiş, gemi azıya almış. Yolu benim yanıma düşmüş gidiyorken ve sevinçle ne dediğini bilmez, tartışmasız konuyu ortaya açtı. Ben de saf saf sordum. Dedim ki, peki bu konuda birilerine sordun mu? İyi olur muymuş inşallah? Evet dedi hemen, yaşadığı şehrin büyük denilen hocalarını saymaya başladı. Peki ama ya Allah ve Resulüne sordun mu dedim. Yani ama dedi, şimdi Allah'a ve peygambere sorunca, fakat yani o zaman da herkese, yani onun dediği mi doğru mu değil mi, herkese bir yol açacak, herkes bir şey diyecek, herkesinki dediğini anlamadım gibi bocaladı. Dedim ki sen galiba kesinlikle sormamışsın. Sorsaydın Ankebut suresine, Allah diyecekti ki sana, ben benim yolumda olanlara yollarımı açarım. Yeter ki Allah'ın açtığı yol olsun, tamam derdim ben de. Öyle değil mi? Ama herkes Allah'ın olduğunu söylüyor. Olsun, bana ne herkesin dediği. Sen yeter ki oraya gitmen konusunda Allah'tan izin al. Peygamberden model al. Ancak öyle olsun bu iş, değil mi? Herkesin için ama bu geçerli olsa, yani dükkanı için, tezgahı için birilerinin, ya da babalık, annelik anlayışları için, ya da doğumdan ölüme, bütün hayat programı için insanlar Allah'a ve Resulüne müracaat etseler ve de deseler ki, ya Rabbi, deseler ki, ya Resulallah, ben seni memnun etmek, seni örnek almak için ben böyle seçtim, böyle yapmak istedim, onayını almaya geldim, kabul edersen uygulamaya, reddedersen gönül rızasıyla yanlışıma başlamadan döndüm diye sevinmeye geldim dese insanlar, yani Allah yolunda olmaya gayret etseler, Allah mutlaka onlara yollarını açmayacak mı? Ama benimki seninkinden farklı olabilecek. Galiba buradan hareketle, eğer siz Kur'an'dan ve sünnetten kaynaklanan bir sonuçla amel ediyorsanız, bunu insanlara Kur'ansız ve sünnetsiz sunmanızın anlamsızlığına inanın. Yani ben böyle biliyorum, bunun doğruluğuna inanmışım, Kur'an bana böyle dedi, sünnet böyle dedi, ama sana dedi, bak bir başkasına başka bir şey diyebilir. Söyleyin mesela, helalinden kazanmak zorundasınız dedi mi İslam? Evet, müracaat ettiniz Allah'a. Size yollar açtı değil mi? Herkesin helal kazanç yolu diğerinden farklı olabilir. Evlenin dedi güzelce. Dininizin yarısını tamamlamak, diğerini cennete kendiniz ayarlamak için. Evet, ama Allah herkese farklı bir yol açtı mı? Evet. İşte vellezine cahedu fina lenehdiyennehum sübülena. Allah'ın yolunda olanlara Allah yollar açar. Yeter ki yol Allah'ın yolu olsun. Basit bir örnekle konuyu şöyle tamamlıyoruz. Mesela arkadaşlarınızla oturuyordunuz. Bir ses ama tavandan ya da tabandan değil. Dört duvardan değil bir ses geldi. Tabi Allah'tan olacak da ondan, böyle bir yerden demedim. Dedi ki, mesela Mekke'ye giderseniz, bugün Mekke'ye yola çıkarsanız, bugün Mekke'de olmak için yolda olur ve sonunda Mekke'ye varabilirseniz, varmaya niyet ederseniz, varmaya niyetle yolda olursanız ben sizi cennete koyacağım dese. Ve bunun Allah'tan bir mesaj olduğunu bilseniz ne yapmanız gerekir? Mekke'ye yola çıkmanız gerekir. Hatta hemen, sigaranız vardı ama paketinizle beraber dur toplayacaktınız, çekedinizi alacaktınız. Bırakın canım. Oyalanmanın alemi var mı? Hemen. Ayakkabınız vardı, birini buldunuz, öteki yok. Bırakın, Mekke'ye doğru çıkacaktınız ya. Ama arabanızın anahtarı içeride, yani çekedinizde kalmış. Bırakın, çünkü yürüyün değilse. Ama siz yürürken bir arkadaşınız geldi. Hadi Mekke'ye mi? Evet. Hadi arabaya. Yok arkadaş, ben böyle gideceğim dediniz. Diğeri bisiklete bindi, birisi motosikletini atladı, bir başkası arabasıyla, diğeri gitti araba pazarına bir araba almaya. Oyalanıyor, 3 gün sonra çıkacak belki. Ben son model bir araba alır yetişirim dedi hatta. Tabii becerebilirse. Birisi deve, birisi at bulmaya gitti. Ya da birisi uçağa binecek aykırı istikamette, tam tersine Mekke yerine bu sefer başka istikamete doğru yollandı. Bir başkası deniz yolu, bir başkası karayolu, bir başkası hava yolu. Ama Mekke'ye mi gidiyor insanlar? Allah mı dedi Mekke'ye gidin diye? Tamam o zaman gitsinler ve engellemeyin. Yani benimki daha güzel diye çabalamayın. Yeter ki yol Allah'ın yolu olsun. Ama eğer sizinki gerçekten diğerinden daha pratikse, zaten ona aynı ortamda yaşadığınız için görüntü imkanı vereceksiniz. Siz yani dilinizle değil, ikna etmeye değil ama duruşunuzla, vuruşunuzla anlatın. Siz bulunuşunuzla anlatın ona. Sizinki daha pratik olunca belki o da sizinkine talip olacak. Yani böylesi daha kolaymış, cennete gitmek daha kolay. Neden zoru seçtim, mecbur değilim diyecektir sonunda. Ve işte o zaman ve innallâhe lema'al muhsinin, Allah muhsinlerle beraberdir. Yani yeter ki Allah'ın huzurunda olma bilinci taşısın insanlar, onun huzurunda olduklarını bilsinler, ihsan sahibi olsunlar. İhsan neydi? Sen Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kul köle olacaksın dedi Peygamberimiz Cebrail'e. Her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görüyor. Bunu böyle bileceksin. İşte böyle olanlara muhsin diyoruz. Yani Allah'ın huzurunda olma bilinciyle Allah'a kul köle olmaya çalışanlar, işte Allah onlarla beraberdir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Gulibetir Rum fi ednel ardı ve hum min ba'di galebihim seyalibun. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. Sırada Rum suresi var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bir sure bitince sıradaki sureye başlayın ki o surenin görevli melekleri size istiğfar etsin derler diye başladım. Şöyle, bugünkü kullandığımız Türkçe ile anladığım kadarını ifadeye çalışayım. Evet, Elif Lam Mim. Başka değil, Elif Lam Mim. Bakın, dinleyin, Elif Lam Mim. Yani o günün Bizanslıları yenilmiştiler ya, hani şu size yakın bölgede, ama bu yenilgilerinin üzerine çok geçmeden galip gelecekler. 9 sene içinde, en fazla 9 sene sonra. Çünkü iyi bilin, galibiyet de Allah'ın, mağlubiyet de. İş tamamen Allah'a ait. Bu olaydan önce de öyle, bu olaydan sonra da. Yani İran yendiyse, yarın Bizans yenecekse, ne onların ehli kitap oluşu, ne onların putperest oluşundan, ateşperest oluşlarından kaynaklanmıyor. Ya? Lillahil amru min qablu ve min ba'du. Ve işte o gün ama, Allah'ın elinde olduğu gerçekleşince emrin, emir Allah'ın elindedir bu bilinince, müminler sevinecekler, ferah içinde olacaklar. Allah'ın yardımıyla olacak bu iş. Allah müminleri sevindirecek. Hatta o dönemde Allah müminlere ayrı bir zafer bahşedecek. Şimdiden biliyoruz biz, olay yaşandığını bildiğimizden. Allah dilediğine yardım eder. Çünkü o izzet ve şeref sahibi, mutlak galibiyet sahibi, aziz olan Allah'tır ve de rahmet, şefkat ve merhamet sahibi, rahim olan Allah'tır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.